Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber bu akşam saatlerinde uluslararası lansmanı gerçekleştirilecek olan LG G3 hakkında konuşacağız. Diyeceksiniz ki niye canlı yayın yapmıyorsunuz, ama LG G3'ün şöyle bir özelliği var. Ne yazık ki ülkemizdeki saatler uymadığı için yarın sabah saatlerine zaten bir Türkiye lansmanı olacak ve Erdi donanım haberi temsilen LG G3'ün Türkiye lansmanında olacak. Sizlere gerçek bilgileri aktaracak. Yani şimdi canlı yayın hemen sonrasında bir başka yayın yapmayalım dedik. Biz burada daha çok sizlerle beraber bu heyecanlı lansman vakti yaklaşırken G3'ten neler bekliyoruz? Açıklanacak özellikler neler olacak? Ve acaba bu açıklanacak özellikler gerçekten G3'e yeni ve tepe model telefon olma özellikleri katacak mı? Bunları konuşacağız. Erdi, G2'nin özellikleri. Genel olarak baktığımızda 5.2 inç ekranında olabilecek en küçük kasayı sunan, en ince çerçeveleri sunan Snapdragon 800 2 GB bellek, 32 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı ve bunun neticesinde özellikle kamerasıyla ilgi çeken bir telefondu.
Yani herhalde geçtiğimiz yılın en başarılı telefonuydu. Kesinlikle. Belli açılardan değerlendirdiğimizde. Çünkü ekranın kasaya oranı açısından gerçekten de sınırları zorlayan bir telefonu. Çünkü özellikle sağ ve sol çerçeveler neredeyse yok gibi bir şeydi LG G2 içerisinde. Tabii bununla birlikte o dönem için 3000 mAh pil de gerçekten o telefonu kulvarında rakipsiz bir hale getiriyordu. Bugün artık evet Xperia Z2'de belki 3200 mAh'ı konuşacağız ama geçtiğimiz yılın süper telefonlarından bahsediyoruz.
Z2'de şöyle bir şey var. Tamam, konuşalım. Bazen izleyenlerimiz diyor ki Z2'yi niye hiç bu kategoriye katmıyorsunuz vesaire. Bunun hakkında da konuşuruz sonra bir videomuzda. Z2 arkadaşlar kasayı büyüterek pili büyüttü.
Aynen.
Şimdi G2'yi çok özel yapan şey ise o küçücük kasaya, 5.2 inçlik bir telefon için küçük kasaya bu arada o pili sığdırmış.
Tabii şöyle söylemek lazım. Z2'de ekran belki evet 5.5 inç değil ama kasanın büyüklüğü 5.5 inçlik telefonlara yakın bir düzeyde. Dolayısıyla onun da kendisine artıları eksileri var. Onu zaten o telefonla ilgili videolarda anlatırız. Ve tabii G2 tarafında evet Snapdragon 800 işte 2 GB bellek vesaire, kamera, pek çok detaydan bahsedebiliriz ama o telefonun bu kadar çok konuşulmasının en büyük sebebi fiyatıydı. Gerçekten de hani çıktığı dönemde 1500 liralar seviyesinden bahsettiğimiz bir telefondu ve o donanımla gerçekten çok iddialıydı.
Şu an paralı ithalatta 1200 liraya bile bu telefon bulunabiliyor ki yani müthiş bir fiyat.
Hala fiyat performans anlamındaki şampiyon mesela telefonlardan bir tanesi.
General Mobile'in elit modelini ne diyoruz? Fiyat performans kategorisinde yüksek bir telefon diyoruz ama 1400'den satılıyor. Çünkü normal hani ithalatçısı falan burada ama paralel ithalat dediğimiz G2 32 GB bile 1200-1300 lira fiyattan alıyor.
İşte Android 4.4 güncellemesini de aldı. Kamera tarafında kendisine az bazı artıları var. Tasarım zaten ortada. Ekranı zaten çok başarılı. Gerçekten hala güncelliğini koruyan bir telefon.
Evet, şimdi G3'ü anlatmaya başlayacağız ama G2 için şunu özetle söyleyebiliriz. G2 hala da yani şu tarihte bile 1600 lira 1700 fiyatla satılsa dahi, ki normal paralel ithalat olmayan modeli 1600 lira fiyat etiketi taşıyor. Bence hani İlk 3'te yer alacak telefon olmayı hak ediyor. Galaxy S5 çıktı, evet. HTC One M8 modeli çıktı. ZK henüz ülkemizde yok ama çok yakında satışına başlanacak. Ama G2 hala da o kasa boyutları, yüksek batarya kapasitesi, performansıyla güncel bir telefon olmasıyla, Android 4.4'ü taşıyan bir telefon sonuçta, gidip gözünüz kapalı alabileceğiniz modellerden bir tanesi 1200 liraysa kaçırmayın, alın diyoruz biz zaten.
Yani şimdi o telefona zaten hani şunu söyleyeyim, ben de G2 ile ilgili o telefon hani bir İşlemci güncellemesi, bir de micro SD kart takviyesi yapıp aynı tasarıma koysa zaten yine hala güncelliğini koruyan bir telefon.
Doğru, zaten al yine kullan. Üst model olarak kullanmaya başla. Şimdi G3'e geçiyoruz. G3 tamam lanse edilmedi ama o kadar fazla sızıntı oldu ki çünkü çok fazla merak ediliyordu. Aşağı yukarı sizlere bu teknik özellik tablosunu hazırlayabiliyoruz. Bu teknik özellik tablosunda soru işareti olan bir yer var, bellek miktarı.
Aynen.
2 GB mı 3 GB mı belirsizliğini koruyor. Çünkü bir yerde 2 GB olarak açıklıyor.
Yani 3 GB olacağını çok uzun süredir bekliyorduk, konuşuyorduk. Bu yönde bazı bilgiler vardı ama LG Hollanda'nın, yani LG'nin Hollanda operasyonunun web sitesine girdiğimiz zaman hani orada hak getire bir tablo var. Neden hak getire? 2 TB micro SD kart desteği, 2 TB. Hani bugün biz 128 GB'lık bir SD kart inceledik, o da rekor. 2 TB'nin teknik olarak şu anda mümkünatı yok. Neyse, LG olana diyor ki 2 TB micro SD kart desteği ve 2 GB'da 2 TB SD kartta ilk olarak 2 GB'da RAM diyor. 2 GB RAM olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü şu anki üst seviye cihazlar Android tarafında 2 GB RAM'de çıktığını görmekteyiz. Galaxy S5 öyle, işte HTC One M8 öyle. Orada fark yaratan tek telefon Xperia Z2. LG'de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi Koreli üreticilerin bir yaklaşımı var. Global versiyondan farklı olarak LTE altyapısına sahip ülkeler için özel donanımlı cihazlarda çıkartabiliyorlar. Belki o noktada LG Snapdragon 805'li ve 3 GB bellekli bir LTE versiyonunu en azından kendi ana vatanın içinde piyasaya sürebilir ama bellek tarafı şu anda belirsiz. 2 GB RAM olursa şaşırmamak gerekiyor. 3 GB RAM olursa da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü hala bu iki kapasitede güncelliğini koruyor teknik bilgi seviyesinde.
Şimdi 5.5 inç ekranla gelecek. Burada 2K ekran çözünürlüğünden bahsediyoruz ama Erdi, sen Snapdragon 805'i detaylı anlattın. Bir videoda da anlattın. 805 2K için hazır bir yongayken 801 hazır bir Yonga değil maalesef.
Maalesef.
Şimdi burada şu anlam çıkıyor. G2 çıktığında da Full HD için hazır değildi. Çünkü G2'nin içindeki Snapdragon 800 Z1'deki kadar performanslı çalışmıyordu.
Aynen.
Dar alanda kısa paslaşmalar yapıldığı için çok fazla ısınıyordu ve kendini termal hız kesmeye alıyordu.
Doğru.
Şimdi G3'te 801'den bahsediyoruz. 2K ekrandan bahsediyoruz. Yine sıkışık bir telefonumuz var. Bu da 801'in tam olarak o performansını göremeyebileceğimiz anlamına geliyor. Bir de 2K ekran eklendiğinde aynı G2'deki etkiyi görebiliriz G3'te.
Aynen.
Güncel oyunları açtığınızda tekleyen bir telefonla karşılaşabilirsiniz.
Yani şimdi 5.5 inç ve 2560x1440 pikselden bahsediyoruz. Yaklaşık herhalde 520-530 ppi seviyesinde bir inç başına piksel yoğunluğumuz var. Hani G2'de dediğin doğru, kasa oldukça dar olduğu için thermal throttling dediğimiz, yani işlemci ısınınca frekansını düşürüyordu ama şimdi G3'te Snapdragon 801 isterse dünyanın en büyük stadında en uzun paslaşmaları yapsın yine gitmiyor yani. Adreno 330 2K çözünürlük için dizayn edilmiş bir grafik birimi değil. Yani Snapdragon 801'in en hızlı versiyonunda 578 MHz çalışıyor ama 678 de olsa durum değişmeyecek. Qualcomm'un kendi hazırladığı Snapdragon 805 tablosuna baktığımız zaman ki orada Adreno 420'den bahsediyoruz. Yeni bir grafik mimarisi, bellek kontrolcüsünde yenilikler var, altyapıda yenilikler var, DirectX 11 küsür desteği var bakıldığında, pek çok yenilik var. Ve diyorlar ki şöyle bir durum var. Off-screen dediğimiz aynı çözünürlükte, yani hepsini 1080p aldığımız zaman Snapdragon 805, 801'den %40-50 daha hızlı grafik tarafında. Aynı çözünürlük, farklı çözünürlükler söz konusu olduğunda, yani Snapdragon 805'i 2K'da, 801'i de Full HD'de aldığımız zaman ise %20-25 daha hızlı olduğunu görmekteyiz. Yani G3'te Snapdragon 805 olsaydı şu anki HTC One M8'in, işte Galaxy S5'in 3 aşağı 5 yukarı Full HD'de verdiği çözünürlüğü biz 2K'da alabilecektik. Ama 801 2K için dizayn edilmiş bir zaten GPU'ya sahip değil. Dolayısıyla oyun tarafında öyle zannediyorum ki bu konfigürasyonla LG G3, Xperia Z2, Galaxy S5 ve HTC One M8'in gerisinde kalır gibi işin doğası gereği.
Şimdi yazılımsal olarak şöyle bir şey yapılabiliyor, bunu da söyleyelim. Ekranımız 2K alıyor ama arkada oyunların Full HD çalışması için kernel'a değişiklik yapılıyor. Eğer böyle bir değişiklik yapılırsa, oyunlar Full HD açılırsa biz görüntü kalitesinin düştüğünü görmeyiz. Çünkü çok dar alanda yüksek piksel yoğunluğu olduğu için yine keskin hatlar görmeye devam ederiz. Oyunlar hızlı çalışmaya devam eder. İnşallah böyle bir şeyler yaparlar.
İnşallah olur çünkü işin tekniği gereği. Ya matematiksel olarak baktığımız zaman öyle bir durum söz konusu değil ama tabii yazılım tarafındaki optimizasyonlar, bir takım hilelerle bu sağlanabilir.
Şimdi genel olarak baktığımızda G3'te 5.5 inçte yine ince hatların, ince kasanın devam ettiğini görüyoruz ama burada bir artı var. Bir micro SD kart takabiliyoruz. Bu bence en büyük artlardan bir tanesi. Bir de önemli bir geliştirme var. Metal housing olarak yazılmış. Yani metal bir kasa mı, kılıf mı olacağı tam olarak bilinmiyor arkasında. Ama bir metalik özelliğe sahip olacak. Herkes tıraşlanmış metal görünümlü plastik diyordu G3 için. Ama görünüyor ki Hollanda'da çıkan ipuçları, lansmanda zaten göreceğiz sayılı saatler kaldı ama telefonun metal bir gövdeye sahip olabileceğini gösteriyor.
Yani umarım Hollandalılar bunu yanlış yazmamışlardı çünkü çok fazla teknik yanlış yazım hatası vardı. Şimdi metal housing diyor, metal kasa demiyor. Ya bir metal kılıfa ya da korumaya kaplı sahip bir telefonmuş gibi bir hava çiziliyor. Buradan yola çıkarsak muhtemelen kasada bir metal kullanılmış illaki yani, yoksa metal housing değil yani, metal ile ilgili herhangi bir ifade kullanmazlar.
Arka kapak metaldir.
Arka kapak, evet, mukavemeti arttırmak için, çünkü kapak G2'den farklı olarak sen de söyledin çıkartılabiliyor. Dolayısıyla belki onu daha yüksek dayanıma sahip olabilmesi adına metal malzeme ile de ortaya çıkarmış olabilirler ama malzeme kalitesi ne olursa olsun G2'deki en büyük handikap giderilmiş durumda. SD kart takabiliyoruz ve pil çıkartabiliyoruz. LG zaten bazı özel kutu içeriklerinde ikinci pil vermeyi seven firmalardan bir tanesi. İşte biz Optimus 4X HD zamanında bunu görmüştük. Yani LG G Pro 2'de de Kore versiyonunda var yine. 3200 mAh pil içinde var. Bir tane de yanına çıkıyor yani bakıldığı zaman.
3000 mAh'a bir 3000 daha verdi mi zaten 2 gün boyunca hiç vuramayın.
Yani hani keşke öyle bir şey olsa. Bilmiyorum, kutu içinden muhtemelen çıkmaz ama özel versiyonda belki çıkartılabilir. Hani tek yapacağın şey pili çıkarıp yerine birini takmak. 30 saniye zaman kaybedersin ama bir gün daha cihazı kullanmaya devam edersin.
Şimdi konu pile geldi. 3000 mAh batarya. Kullanıcılara bakıyorum herde. Herkes ya pil 3000 mAh olur mu? Düşük pil olmuş. Şöyle olmuş, böyle olmuş diyorlar. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. G2'de haddinden fazla bir pil kullandılar.
Gerçekten. Beklenti çok yükseldi.
Evet, çağının çok ötesine gittiler. Beklenti yükseldi. Ama 3000 mAh bu telefon için az değil arkadaşlar. Haksızlık etmeyelim.
Ya şimdi şöyle, G2'de de 3000 mAh vardı. Şimdi G3'de de 3000 mAh var. Yani G2 sahibi olan bir adam iki telefonun özelliklerini yan yana koyacak. 800-801 tamam. Şu tamam, bu tamam. Pile geldiği zaman vay arkadaş, Koreliler hiç çalışmamış, değiştirmemişler diyecekler ama illaki orada yapılan bazı optimizasyonlar vardı. Zaten doğası gereği Snapdragon 801 enerji verimli anlamda daha verimli platform. Bunu zaten yaptığımız daha önceki işte One M8'de, Galaxy S5'te de görüyoruz. Performans artmış olmasına rağmen aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunuyor. Çünkü hem yazılım tarafında hem de güç yönetim devresi olarak daha iyi bir paket sunuyor bizlere. Şimdi Galaxy S5 ve HTC One M8'e baktığımız zaman hacim olarak hala daha büyük pilimiz var. Burada tek soru işareti yaratan cihaz Xperia Z2. Ama zaten One M8 ve Galaxy S5'in ortaya koyduğu yüksek pil ömrünü dikkate aldığımız zaman bir günü tamamlama konusunda bugün artık üst seviye Android cihazların herhangi bir sıkıntısı kalmadığını görüyoruz. teknik özellik yarışı anlamında evet. Hani bari 3000 mAh 3100 yapsaydım, bir gelişim gösterseydim denebilir. Ama bizim buradaki temel kriterimiz, biz bu cihazı bir gün tamamlayabiliyor muyuz, tamamlayamıyor muyuz? Hani daha düşük kapasiteli cihazlarım da yapabildikleri ortadayken, G2'nin zaten yapabildikleri ortadayken, G3 zaten mutlu eder kullanıcısı.
Ben de mutlu olacağımızı düşünüyorum. Özellikle değiştirilebilir batarya orada farklı ufuklar açabilir. Çünkü ben yurt dışında gezilerde özellikle değiştirilebilir bataryanın yanımda taşıdığım bir USB şarj adaptöründen çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben HTC Sensation dönemlerinde ekstra bir batarya almıştım Çin'den. Hı-hı. Kendi duvar şarjı da vardı. Duvar şarjı burada çok büyük bir katkı sağlıyor insanlara. Çünkü ikisini aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Gün bitmeye yakın pilim biterken bir değiştiriyordum bataryayı. Hop bir gün daha. Bana çalışma ömrü sunuyordu ki inanılmaz bir deneyim.
Yani pil konusu çok önemli. Çünkü cihaz...
Hiçbir şey taşıyorsun yanımda.
Aynen öyle. Şimdi cihaz pili bittikten sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kullanamıyorsunuz. Şimdi orada pilin çıkartılabilir olması büyük avantaj. Ve tasarım konusunda artık öyle ufak noktalardan bahsediyoruz ki örneğin Galaxy S5'e şimdi su geçirmesin diye USB portunun, ya şarj portunun kapalı olduğunu görmekteyiz. Alıp buna pilli bir kılıf takmak isterseniz takamıyorsunuz mesela. Evet. Dolayısıyla artık her şey, her ufak ayrıntı bile cihaz üreticilerinin artı ya da eksi duruma düşürebiliyor. Bu bağlamda pilin çıkartılabilir olması bence de çok çok büyük bir artı.
Ve de şimdi pil çıkartılabilir diyoruz, 3000 mAh diyoruz, 5.5 inç ekran diyoruz, Snapdragon 801 diyoruz, incecik bir kasa var. Yani görsellerde incecik duruyor.
Aynen
mükemmel
öyle.
Bir tasarıma sahip. Burada bu mükemmel tasarımı tabii taşlandıran bir şey de var, optik stabilizasyona sahip olan kamera.
Var, aynen. Şimdi kamera tarafında optik stabilizasyon gerçekten hani biz nerede gördük? İşte Lumia 920'de Nokia bunu çok...
Nokia bizi tanıştırdı.
İtleri daha sonra Apple tarafında daha yazılımsal ağırlıklı bir optik stabilizasyon gördük. Ondan sonra Cimoselim LG tarafı G2 ile beraber yine optik sabitleme özelliğini kullanmaya başladı. Ama hani LG tarafında G2 için konuşmak gerekirse şimdi optik görüntü sabitleme vardı ama kameranın genel görüntü kalitesi iyi değildi bakıldığı zaman. Belli başlı bazı sıkıntıları vardı. Şimdi G3'te optik görüntü sabitlemeyi bir adım ileri götürmüşler. G Pro 2'de olduğu gibi artık elektronik optik sabitleme diyor ki elektronik kısmında yazılımsal kontrol aslında içeriyor. 4K video kaydı yapar hale gelmiş durumdayız. Çözünürlük seviyesinde aynı pilde olduğu gibi 13'teyiz yine bakıldığı zaman ama sensör tarafında ciddi gelinlikler yapıldığı için muhtemelen görüntü kalitesi anlamında ciddi bir ilerleme olacaktır G2'ye kıyaslandığı zaman ve orada fark yaratan bir unsur var. Lazerli otofokus özelliğine geçiş yapıyor burada LG G3. O değişik bir durum. Hani fokus konusunda firmalar artık farklı yöntemler deniyorlar ki burada şu anda en başarılı firma HTC'dir. One M8'de alan derinliğini hesaplayabilen ikinci sensör olayı çok başka boyutlara aldı götürdü. Samsung tarafı dedi ki 0.03 saniyedeki hani milisaniyelerden bahsediyoruz. Fokus yapacağız, dünyanın yazısı olacağız dedi ama bunu tutturamadılar. Şimdi yeni bir yazılım güncellemesi olayı daha hızlandırmaya çalışacaklar. Nokia tarafına bakıldığı zaman Nokia yıllardır fokus ışığı kullanan bir firmadır yani. Herhalde bir 7-8 senedir bunu kullanıyorlar. Şimdi LG G3'te bir infrared ışıkla lazerli otofokus yapacağım diyor. Çok hızlı otofokus olacak. Bunu pratikte görmek lazım ne derece hızlı çalışmadığını ama LG'nin şu ana kadar muhtemelen en hızlı otofokus yapan kamerası olacaktır.
Şimdi lazer otofokus tamam hız sağlayabilir ama şöyle bir katkıda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi ışıkla otofokus ışığı açtığınızda rahatsız edici bir şey oluyor bu. Yani fotoğraf çekeceksiniz, flash patlatmışsın gibi görüyor. Aynen. Yine etraftaki gözler sana dikiliyor.
Eğer bir flash, bireyi çekeceksek.
Evet, flash çekmek istiyorsun ama yine loş ışık olduğu için hop açıyor. Aynen. Sanki flash patlamış gibi. Bunda lazer infrared ışık olacağı için kimsenin bir şey görmesine gerek yok. Fokus ışığını zaten kendisi görünmez bir şekilde verip ayarını yapacak. Bence bu avantaj bile yine rakiplerinin bir adım öne geçmesini sağlıyor.
Aynı fikirdeyim ben de. Fokus konusunda gerçekten ciddi bir gelişme olacak. Aynı zamanda kamerada şimdi çift LED flaşımız var. Bu da yine düşük ışık koşullarında durumu iyileştirecektir. Optik görüntü sabitlemenin yine düşük ışıktaki katkısını zaten biliyoruz. Ön kamerayı da sensör seviyesinde ciddi geliştirdik deniyor. Selfie artık öz çekim diyelim. Evet. Hani biz ona Türk Dil Kurumu'nun yaptığı güncelleme sonrasında bir ilerleme var. Yazılım tarafında bence kamerada güzel bir değişiklik yapmışlar. Kameranın arayüzü Galaxy S5'te olduğu gibi kişisel olarak ayarlanabiliyor ve LG diyor ki kameranın arayüzündeki tüm gereksiz ikonları kaldırın. Örneğin sadece shutter butonunu yazılımsal olarak koyarak daha sade bir arayüzle hızlı bir çekimler yapabilirsiniz deniyor. Kamera arayüzünde bence kişiselleştirilebilir olması önemli ama olmaması da kullanımı çok karmaşık hale getirmiyor. Örneğin HTC One M8 kullanıyorsun. Karmaşık mı?
Değil.
Evet. Yukarıdan kaydırıyorsun ön kamera, aşağıda indiriyorsun arka kamera gibi ama artık firmalar işi öyle ince noktalara getirmiş durumdalar ki fark yaratabilmek adına her şeyi deniyorlar.
Arayüz konusunda da oldukça sadeleştirilmiş yenilikçi bir arayüzle karşı karşıya kalacağız ama arayüzde kapak kısmı da çok önemli. Bu sefer dairesel bir kapak var. Aynen. Yine orada farklılaşmaya gitmişler, hoş olmuş. Birçok işi telefonu açmadan yapabiliyoruz kapak üstünde.
Yani kapak konusunu Koreliler gerçekten çok ciddi noktalara getirdiler. Onu da hani Samsung'un hakkını yememek lazım. Onlar bayağı çalışan. İşte Note jenerasyonundan sonra
S8'de. Sonra HTC bir orada böyle farklı bir şey
farklı denedi. Ama onlar hakikaten farklı bir şey denediler. Değişik oldu onların kapakta. Şimdi LG tarafında da aslında kapağın dairesel yapısı dışında fonksiyon seviyesinde daha önceki Koreli kapaklarda çok farklı değil. Yine o dairesel ekran üzerinde pek çok farklı çağrıyı, gelen giren bildirimleri ve bazı uygulamaların ekstra desteğini görebiliyoruz. Bunlar yine hoş detaylar. Arkayı kaplayan da bir kılıf yapısına sahip olduğunu görmekteyiz ki şimdi kılıfın aynı zamanda arkayı kaplaması önemli çünkü LG G3'ün temel kontrol butonları arka tarafta.
Evet.
Şimdi üstüne bir de kılıf geldiği zaman o butonların kullanımı zorlaşır mı zorlaşma lazım. Bunu artık cihazı test ettiğimizde görüyor oluruz ama bakıldığı zaman yazılımın kapak tarafında da bazı ekstra genişleme alanları sunuyor olması bireysel kullanım için kullanım kolaylığı sağlar diye düşünüyorum.
Videonun sonunda ben erden önce kişisel beklentilerimi söylersem G3'ten, ben G3'ün aslında şu ana kadar sizin özellikleriyle çok başarılı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ben 5.5 inç telefon hastasıyım. Yani öyle söyleyeyim size. 4.7 inç, 5 inç artık bana küçük gelmeye başladı. 5.5 inçte küçük kasaya sahip telefonlar benim ilgimi çekiyor. Oppo Find 7'nin peşine düşme sebeplerinden bir tanesi de 5.5 inçli iddialı bir telefon olmasıydı. İncelemesini onu yine sizlerle buluşturacağız. G3 şu an benim hedefimdeki telefonlardan bir tanesi. Eğer çıkışında bizi çok böyle ters köşeye yatırmazsa, hele ki 3 GB bellekle falan gelirse zaten koşa koşa gidilip alınacak telefonlardan bir tanesi olacak büyük ekran severler için. Metal kasadan bahsediliyor. Herhangi bir yerine metal olursa zaten Galaxy S5'i zaten silip atacak ama M8'e çok ciddi bir rakip gelmiş olacak. M8'in en büyük övündüğü nokta metal ağırlıklı bir kasaya sahip olmasıydı. Siz bakmayın 5 inçlik bir telefon 5.5 inçlik bir kasada çünkü aynen. Orada. Bataryası da rakibine göre küçük kalacak. Burada G3 çok büyük avantajı ele geçirebilir. Fiyatı çok önemli. Şimdi bazı kullanıcılar hala da 1600-1700 seviyesinde satılmasını bekliyorlar. Tamam satılsın. Yani ben de öyle istiyorum. Satılsın hemen daha hızlı satın alabilirim. Aynen. Bütçemizi çok fazla zorlamasın ama arkadaşlar 2000-2200 lira fiyattan da satılırsa ki inşallah satılmaz tabii. Yani bunu yanlış anlamayın ama LG'yi de çok fazla eleştirmemek lazım. Rakiplerinden daha iyi bir telefonu aynen. Daha ucuza satmasını beklemeyin firmalardan. En azından bu yönde eleştirmeyin. Burada suçlu rakipleri oluyor. Yani LG G3'ten daha kötü bir telefonu daha yüksek fiyatla satıyor olacaklar. Hani karşılaştırma kağıt üstünde. 1600-1700 lira zaten G2 için ekstrem fiyatlardı. 1200 liraya bile G2'yi bulabiliyorsun.
Aynen.
Yani günün sonunda G3 için ben 2000 lira seviyesinde bir fiyatlandırma bekliyorum. Çünkü LG'den 1600 lira G2'nin fiyatı resmi olarak. Ama derseniz ki G2 mi G3 mü diye. Ben G2 sahibi olsaydım G3 beni hiç heyecanlandırmazdı. Bir gerçek bu. Çünkü 5.2 inçte zaten olabilecek en küçük hatları, 3000 mAh bataryalı, Android 4 dörtlü, 13 megapiksel optik sabitlemeli, güzel yine sensör olan, kabul edilebilir resim kalitesi sunan bir telefona sahibim zaten. Hele 32 GB'lık modeline sahipsem SD kart da çok umurumda olmazdı. Zaten birçok iş için 32 GB yetiyor artıyor kullanıcılara. Ama G2'yi almamış, es geçmiş, hala elinde daha 5 inç, 4.7 inç telefon tutanlar için G3, Galaxy S5 ve M8'in yanında belki de en beni al diye bağıran telefon olacak.
Yani bana kalırsa da şöyle bir durum var. Şimdi 2K ekran performans tarafında özellikle oyun performansı konusunu ben merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir performans ortaya koyacak? Çünkü 2K ekranın çözünürlüğünün artmasının bir başka handikaplı kısmı daha var. O da pil tüketiminde olan etkisi. Şimdi 3000 mAh büyük diyoruz ama sonucunda 2K ekrandaki ya her pikseli canlı yapabilmek için daha fazla enerji sarf etmek zorunda kalacaksınız. Ve aynı zamanda Android işletim sisteminin LG tarafından özelleştiren arayüzünde 2K'ya uyumunu görmek gerekiyor. Evet LG biz bunu sadeleştirdik diyor ama 2K'da artık nasıl çalışacak onu bekleyip göreceğiz. Ama bunun dışında telefon önden yani ön kısmına baktığımız zaman bence şu ana kadar yapılmış en güzel Android telefonları başında geliyor. Yeni jenerasyon için özellikle konuşmak gerekirse. Arka kısımda G2'de bazı sıkıntılar vardı butonların malzemenin kalitesi ve işçiliği konusunda. Çünkü butona bastığınız zaman böyle garip sesler çıkartabiliyordu G2'de. Ki bundan zaten muzdarip olan bazı kullanıcıların olduğunu da biliyoruz. Arka kısımda iyileştirmişlerdi diye düşünüyorum. Hani donanım, pil, tasarım, yazılım bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman geriye fiyat konusu kalıyor. Ama fiyat konusunda şöyle bir gerçek var. Eleştirdiğimiz iPhone şu anda fiyat performansı liderliği oynar telefon haline geldi. Çünkü Android tarafında tüm üreticiler birden fiyatları yükselttiler. Hani One Mate 8 500 lira, 2500 lira. Xperia Z2'nin 2300-2400'den geleceği söyleniyor. Galaxy S5 2200 lira. Yani 2200-2300-2400 diye gidiyor fiyatlandırma. G3 2000'den girerse üst segmentte fiyat performans şampiyonu yine olur. Çünkü özelliklere bakıldığı zaman rakiplerinden geri kalan yanı yok. Artısı da var. Bazı kullanıcılar yüksek çözünürlüğü artı gibi görüyorlar. O kullanıcıları zaten yakalarsınız oradan. Pek çok merak ettiğimiz konu var ama artık geri sayım başladı. Dünya lansmanı bugün Türkiye saatlerinde akşam 7-8 gibi yapılacak. Türkiye lansmanı da LG'yi burada tebrik etmek lazım. Dünya ile aynı zamanda yani pek çok ülkeyle yarın eş zamanlı
evet,
yapılacak.
Zaman farkından dolayı yapacak bir şey yok ona.
Yani Avrupa'daki pek çok ülkeyle birlikte yarın LG G3'ü test ediyor olacağız. Yani 2014'ün ilk yarısı için üst seviye tüm Android telefonlar Z2 haricinde Türkiye'de tamamlanmış olacak. Z2'de teaser'ını yapmaya başladı Türkiye ekibi. Yakında onu da görüyor oluruz. Umarız hepsini birden test edebileceğimiz bir video ortamını yakalayabiliriz. Çünkü her üretici aynı istikliği sağlayamayabiliyor. İşte Samsung'cu yolluyor geri alıyor, Sony'cu bazen geri alıyor gibi. Biz hepsini test edeceğiz, paylaşacağız görüntümüzü. Ama geçen senenin şampiyonu G2 idi üst seviyede fiyat anlamında özellikle. Şimdi dolayısıyla G3'e bir beklenti var. Yarın o beklentinin ilk adamını görmüş olacağız. Merak ettiğiniz sorular var sizlerle. Bizlerle paylaşın. En azından yarın cihazı göreceğimiz
evet,
için.
Doğru.
Bunları da cevaplamaya çalışırız. Ön izleme açısından, ön deneyimleme açısından yarın mümkün olduğu kadar geniş bir video yapmayı planlayacağız. Lütfen siz de merak ettiklerinizi videonun altında paylaşın.
Yorumlarınızı paylaşın. Telefonu bekliyor musunuz? Kaç lira fiyat aralığında olması sizin için önemli? Merak ediyoruz gerçekten. Yarın bütün ayrıntılarıyla zaten G3 için bir videoyla karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.